Merhaba sevgili seyirciler, yine sizlerle birlikteyiz. Yine gördüğünüz gibi yanımda sevgili kripto ile ilgili, hatta birçok konuda aslında öyle ama şimdi ben öyle söylediğim için gene beğenmeyecektir. Ben duayen İsmail Hakkı Polat hocamla beraberim. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Cem hocam, nasılsın?
Sizi burada ağırlamak gerçekten çok büyük keyif. Hani bunu böyle gönül rahatlığıyla söylüyorum. İtiraz eden varsa lütfen linç bölümünü alalım
kendimizi. O
bana ait. Şimdi hocam, kripto dünyası inanılmaz hareketli gidiyor. Gerçekten hani böyle, tabii en çok konuşulan şeyler Türkiye'de para meselesi doğal olarak. Yani o bu işin para tarafı, token tarafı. Siz de zaten bunu sıklıkla konuşuyorsunuz başka şekillerde de ama tabii bunun sistemini, arka planını da sürekli anlatıyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Şu an bu kripto varlıklarla ilgili, kripto dünyası ile ilgili olarak son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sadece şey değil, piyasa anlamında söylemiyorum. Tabii, genel tabii. olarak neler düşünüyorsunuz?
Tabii, zaten ben de hani piyasadan az konuşmaya ve daha çok ekosistemden konuşmaya çalışıyorum. Şimdi kripto para dünyası aslında ya da şey diyelim, bütün bu piyasalar artı ekosistem şu anda yine bir dönüm noktasında. O dönüm noktası da şöyle bir şey aslında. Birincisi özellikle dünyanın batı tarafında işte Amerika, Avrupa Birliği ve işte bu batı finans sistemi dediğimiz sistem kriptoların çok büyümesinden rahatsız ve kendi özellikle Amerika'daki bankacılık kriziyle örtüştüğü için bunu bir şekilde sistemin dışına atmaya çalışıyor. Zaten atmaya çalışıyordu da şimdi büyüdü ve bu FTX olayını da buna bir bahane olarak kullanarak işte burada yaptırım demeyeyim de düzenleme getirmeden aslında bunları bir şekilde bağlantılarını falan keserek sistemden dışlamaya çalışıyor. Ve burada da tabii Amerika içinde yerleşmiş artık köklü kripto para kuruluşları var, madenciler var, geliştiriciler var.
Evet.
Yani hani şöyle söyleyeyim, Amerika Birleşik Devletleri aslında hani dünyada bence birinci ama ilk üçte kripto para ekosisteminde. Evet. Dolayısıyla şimdi burada şöyle bir şey var. Bu kadar büyük bir ekosistemi sen Amerika'da, ha şunu da söyleyeyim. Amerika'daki her 100 kişiden 16'sı da kripto para yatırımı yapmış. 30 ile 40 milyon arası insan. Şimdi burada sadece yatırımcılar, sadece kripto para ekosisteminden insanlar değil, aynı zamanda bu konuyu politik olarak bir hani hem argüman bağış olarak hem argüman olarak genç kitleye hitap için alan politikacılar var. İşte çeşitli sivil toplum kuruluşları var. Yani Amerika'da bayağı büyük bir kitle var. Fakat şimdiye kadar bunların hiç sesi çıkmıyordu. Şimdi Amerika'da bu başını Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ın çektiği ve onun işte ben yancısı olarak, yardakçısı olarak nitelediğim bu Menkul Kıymetler Komisyonu Başkanı Gary Gensler. Evet. Ki ilk geldiğinde işte kriptodan anlar falan diye hepimiz çok heyecanlanmıştık. Bunların özellikle düzenleme yapmadan bunları biraz daha kriminalize, işte sürekli kara para yolları. Şey falan filan. Evet. O hikayeler yüzünden şu anda işte özellikle Biden yönetiminin kripto paralar konusunda yasaklayıcı bir düzenleme çıkartma gibi bir şeyi var, eğilimi var. Evet. Ha, bunu teşvik etmeye çalışıyor. Fakat son günlerde gerek Gary Gensler'e yükselen tepkiler, evet, gerek Amerika'daki kongre üyelerinin Gary Gensler'i soruşturmaya aldıklarında yaptıkları sorgulamadaki diyaloglar bu konuda şeyi biraz daha döndürmüş durumda. Evet, çünkü hani nereden bakarsanız burada işte Texas gibi, şey gibi, Wyoming gibi, Florida gibi, Miami gibi, New York gibi eyaletlerde de politikacılar şeyi destekliyorlar bir yandan da. Kriptoyu destekliyor. Hatta Florida valisiyle, ki hani Trump'la beraber cumhuriyetçi başkan adaylığının en büyük şeylerinden birisi Ron DeSantis ve Florida Belediye Başkanı Suarez yanılmıyorsam, onların ikisi de aslında şehri bir şeyi, eyaleti bir kripto eyaleti yapmaya çalışıyorlar. Çok. Ve hatta Fed'in geliştireceği bir dijital doları da kabul etmeyeceklerini söylüyorlar.
Öyle mi?
Tabii. Yani burada bayağı şeyler. Şimdi burada bu kavga olurken bir yandan da tabii buradaki ekosistemi kendisi rahatsız. İşte Coinbase, Gemini, evet, Binance'in Amerika kanadı falan filan sürekli soruşturma altında. Çeşitli şeylere aslında düzenlemeye dayanmayan, mesela işte Ripple gibi yerlere şey gidiyor, soruşturmalar gidiyor. Mahkemede haklı çıkma olasılıklarını bile medya örtüyor, şey yapıyor falan. Yani burada bayağı bir şey var. Evet. Hani bankacılık sistemi ve belli kesimin desteklediği burada bir şey var. Çok kripto önemli. Karşıtlığı var. Fakat evet. işte şimdi buna nazaran dünyanın doğu yakasında ilginç bir şey çıkmaya başladı. Başta Hong Kong, Singapur, Dubai olmak üzere Amerika'da bu inovasyonu yapan ekosisteme diyorlar ki siz gelin buraya. Biz yasaları bu konuda şey yapıyoruz, düzeltiyoruz. Lisansları veriyoruz. Siz buraya bütün varlıklarınızla, çalışanlarınızla gelin. Biz burada rahat ettirelim. Size vergi muafiyeti, teşvik falan verelim. Neden? Çünkü şimdi Amerika bu kendi köhne bankacılık ve finans sisteminden bunu işte bu inovasyonu dışlayayım derken öbür tarafa bunun kaptırma şeyi riski şimdi çıkmaya başladı. Evet. Şimdi burada Hong Kong'da Haziran ayından itibaren gelecek şeyle ki Çin hükümeti de örtülü olarak destekliyor bunu. İlk başta biliyorsun onlar 2-3 sene önce yasaklamışlardı. Doğru. Ama şu anda neyi kaybettiklerini anladılar. O yüzden biraz da hani şu anda de-dolarizasyon ya da yuanın yükselişi çerçevesinde biraz da kriptocuları kendi taraflarına çekmek için Hong Kong'u şimdi bir pilot eyalet olarak kullanıyorlar. Ve burada da yasaları değiştirerek hem kurumların hem bireylerin kripto para almalarına, satmalarına ve oradaki inovasyonları geliştirmelerine izin verecek şeyler yapıyorlar. 1 milyar dolarlık da daha yeni bir fon açıkladılar, geliştirme fonu. Şimdi buradaki Amerika'dakiler de diyorlar ki bak kardeşim, mesela Coinbase diyor ki ben taşınacağım Asya'ya.
Evet.
Tamam mı? İşte öbürleri takip edecek falan. Politikacılar da diyor ki, özellikle bu işten anlayan politikacı, ya kardeşim sen bu işi eğer bu halde yaparsan bunlar bu tarafa gider ve zaten sen hani ticaret artık zaten çok merkezli, fakat onun üzerindeki finansı, sen para akışını sadece dolar üzerinden döndürüyorsun. Zaten Çin şeye başladı, de-dolarizasyona başladı, bazı şeyleri direkt yuan üzerinden yürütüyor. Tamam, bunu dijitalleştirip de inovasyonu da aldığı zaman işte Rusya'yı da katacak, Hindistan'ı da katacak. Tabii. Belki Türkiye'yi de katacak falan filan, ki Fransa bile şu anda Çin'le şey yapıyor, Afrika falan filan derken bir anda sen kendini köhne inovasyonunla ve şeyle
oyunun dışında
bulacaksın. Öbürleri de inovasyonla şeyle gelince bu şey olacak. Ben bunu 2019'dan beri Flood olarak Twitter'da yazıyorum aslında. Fakat çünkü Çin orada blockchain'i önemsediğini ve oradan inovasyon yapacağına ilişkin bir deklarasyonla yaklaşık 4-5 seneden beri bu işin içinde. Şimdi hocam ne olacak dediğimiz hikaye şu. Evet. Bir, eğer Amerika'dakiler bu tarafa giderse ve burada bir şeyler gelişirse Amerika hemen buradan çark eder ve bunları teşvik edici bir şey yapar. Aynı Çin gibi.
Evet.
Ama burada kritik olan şey şu. Bu bankacılık ve finans sistemi de kriptonun bir öcü olmadığına ve aslında bu inovasyonları yapmanın, kendi sistemlerini ilave etmenin, entegre etmenin kendileri için önemli olduğunu anlamalılar. Aslında biliyorlar da bilmeze geliyorlar. Ve hani o imparatorluğu devam ettirmek için bir yandan da özellikle Bitcoin başta olmak üzere belli kriptoları da küçük bankaları temizleyerek büyük JP Morgan, işte Goldman Sachs gibi büyük bankalar üzerinden bir varlığa dönüştürerek onların anladığı anlamda o kripto inovasyonunu alıp asimile edip ona göre şey yapma hikayesi var. Tamam mı? Şimdi burada son olarak şunu söyleyeyim. İşte burada aslında şimdi Merkez Bankası kripto, Merkez Bankası dijital paraları şeyler falan derken ister dünyanın doğu yakası ister batı yakasında şöyle bir şey olacak. Şimdi bir, bankacıların da dijitalleştirdikleri varlıklar var. Kriptoların, kripto varlıklar var zaten ya da kripto paralar var. Evet. Bunlardan bir takım hibritler göreceğiz. Ve bunlar da dijital varlıklar adı altında bir şeyde toplanacak. Bir başlıkta toplanacak.
Şahane. Çok pardon. Bu arada tabii dijital varlıklar deyince aslında benim bir taraftan da yakından da takip ettiğim için sizi. Kadir Has Üniversitesi'nde de aslında başladığınız bu şey var. Dijital varlıkları yönetme ile ilgili bir danışmanlık sertifika programı galiba, değil mi?
Evet, yani şöyle, danışmanlıktan ziyade şey şu, şimdi Amerika'da CDAA diye bir şey var, kurum var. Daha doğrusu bu bir DAO aslında, öyle diyelim.
Çok iyi.
Yani DAO şeklinde kurulmuş bir şirket bu. Daha doğrusu bir hani Amerikalıların mesela Project Manager Association falan gibi böyle hani proje yöneticilerini topladıkları birlikler var ya. Yarı sivil toplum, yarı ticari kuruluş şeyinde. Ama DAO şeklinde kurulmuş, Wyoming'de kurulmuş. Bu CDA dediğimiz işte Certified Digital Asset Advisor'ı, yani bu şey demek, sertifikalı dijital varlık danışmanlığı, evet. Şeyi önermesi ya da danışmanlığı demek.
Önermesi de güzel kelime, evet.
Şimdi bu şunu yapıyor aslında, tabii bu biraz daha Amerika da çıktığı için, Amerika'da siz bu sertifikayı aldığınız zaman bir eğitim var. Hı hı. Bu eğitimi aldığınız zaman bayağı kapsamlı bir eğitim bu. 8 hafta sürüyor yanılmıyorsam. 6 ile 8 hafta arasıydı. 8 hafta sürüyor. Bu eğitimden sonra siz bir sınava giriyorsunuz. O sınavdan bu sertifikayı aldığınız zaman gidip kendinizi SEC'e kaydettiriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben dijital varlıklar konusunda danışmanlık yapabilecek bir şeydeyim diyorsunuz.
Aa, noktadayım. Çok güzel.
Şimdi tabii bu sadece Amerika'da ve Kanada'da geçerli bir şey. Ama dünyanın diğer noktalarında oradaki lokal, mesela işte bizdeki SPK ile falan şey yapılması lazım.
Remote çalışırız, önemli değil.
Ha, ama burada yani bizim bu o kuruluşla anlaşıp Kadir Has Üniversitesi'nde bunu vermemizin sebebi güzel. Şu. Aslında bu sertifika çok bir şey ifade etmiyor. Fakat tamam. Bu sertifikayla işte diyelim siz Amerika'da yerleştirseniz Amerika'da kaydettirip o danışmanlığı yaparsınız. Orası ayrı.
Tamam.
Ama buradaki asıl amaç şu. Temelde özellikle belli bir yaşın üzerinde insanlar dijital varlıklara ya da kripto varlıklara meraklılar. Ama bunun nasıl şey yapacaklarını bilmiyorlar. Yani nasıl ben buna yatırım yapacağım? Neresine bak? Eğitimsizler işte eğitimsiz oldukları için bazen işte sosyal medyada yazılan çizilen bir şeyin peşine evet. takılıp para kaybediyorlar falan. Bizim en temeldeki amacımız başkalarına danışmanlık yapmasından çok insanların öncelikle bravo. Kendilerinin bu dijital varlıkların ne olduğunu öğrenmeleri ve ondan sonra da kendi varlıklarını yönetebilme becerilerini almaları.
Çok
yani bu da şundan dolayı şimdi biz hep Ben mesela kendi şu ana kadar yaptığım eğitimlerde bunun eğitimini vermiyorum aslında. Hmm. Ve bunun eğitimini de vermediğimi öğrencilerime falan özellikle söylüyorum. Diyorum ki bak ben ekosistem ve kariyer geleceğinizle ilgili bir şey yapıyorum size. Dolayısıyla ben piyasayla ilgili bir şey yapmıyoruz. Ama şunu gördük bu zamanda. İşte bir takım teknik analizler, temel analizler, şunlar bunlar falan filan. Onu çok iyi öğreten insanlar olsa da siz işin en temelini öğrenmediğinizde, o temel eksik kaldığında insanlar bu hem kendi yatırımları nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. İkincisi de kendi varlıklarını nasıl koruyacaklarını da bilmiyorlar. Evet. Yani iki tane
gerçekten
problem var burada.
Gerçekten varlığın değerli olup olmadığını.
Ha, yani biraz da günlük alım satıma yönelik değil. Mesela hangi coin ne anlama gelir? Aslında güzel. Hani gelecekte neye matuf olacak tarzında bir eğitim bu aslında. Bir de yani bu eğitimin ilk başı tabii ki bu işin birazcık daha şey temelini öğrenmek. Yani blok zincir nedir, işte şey nedir. Ben o kısmı ben veriyorum ha, ilk güzel. İki hafta. Sonra dört hafta işte bizim Afşar Akar var. O İşte mesela siz MetaMask nasıl açarsınız? Bir borsada şeyinizi işte bir borsaya kripto para alım satım platformuna nasıl girersiniz? Nasıl şey yaparsınız? Bunları pratik olarak gösteriyor.
Çok güzel.
Yani işte buradaki mesela nereden diyelim Bitcoin alırsınız? Nasıl satarsınız falan filan. Tamamen bunları gösterdiği ve bunlar çerçevesinde de işte hangi coinler ne anlama geliyor? Yeni nesil coinler neler? Coin alıp satarken hangi risklere dikkat etmek gerekiyor? Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden. Şu yükselecek bu şey falan
değil,
filan
evet,
tarzı
evet.
bir şey
hiçbir
değil.
Hiçbir zaman zaten böyle bir şey yapmadığınız için de ben de rahatlıkla söylüyorum hocam.
İkincisi de şeyinizi diyelim bir MetaMask cüzdanınızdaki güvenliğinizi nasıl sağlarsınız? Soğuk cüzdanda güvenliğinizi nasıl sağlarsınız? Borsa seçerken nelere dikkat etmeniz lazım? O kriterler neler? Bir coin'in white paper'ını okurken nelere dikkat etmeniz lazım? Nelere bakmanız lazım? İşte tokenomics'inde neye dikkat etmeniz lazım? Nasıl şeyler falan filan. Ve en sonunda da işte bizim Solak Partners'ın kurucuları Elçin ve Mutlucan. Elçin Karatay'da şeyi veriyor. Bu işin yasal şeylerini.
Güzel.
Yani hani hukuki güncel değişimlerle ve eğer siz bunu saklarken işte çok güncel olarak vergiye şey kalır mısınız? Neydi? Maruz kalır mısınız?
Evet.
İşte aslında sakladığınız şey şu andaki sermaye piyasalarında nasıl kabul ediliyor? İşte son olarak bunlarla ilgili nasıl düzenlemeler var? Dünyada değil, Türkiye'de değil, dünyada nasıl gelişiyor bu? Önümüzdeki dönem nelerin gelmesi lazım gibi böyle hani işin hem temel yanı hem biraz pratik hem de sizin legal ve düzenleme anlamındaki yerinizi öğreten böyle bir şey. Tabii bu eğitimin bir kısmı online, yani bir kısmı online derken tamamı online da bir kısmı böyle çok küçük küçük videolara dayanıyor. Hmm. O videolardan çeşitli şeyler veriyoruz. Alıştırma egzersizler veriyoruz. Ondan sonra her hafta sonunda 2 saat insanlarla toplanıyoruz ve o toplanmada onların sorularını cevaplıyoruz. Ve o soruları cevapladıktan sonra da özellikle afşarın kısımlarında işte mesela MetaMask cüzdanını videodan açamadın. Gel burada afşar sana açtırsın o MetaMask cüzdanı. İşte diyelim merkezsiz finans havuzları, o havuzlara nasıl girersin? Güzel. O havuzlarda aslında neler, neye karşılık
hangi
geliyor falan.
Hangi dinamiklerle çalışıyor?
Hangi dinamiklerle çalışıyor? Burada işte mesela impermanent loss diye bir takım kayıplar var. O kayıplar ne anlama gelir? Ondan kaçınmak için ne yapmanız lazım falan filan. Bütün bunları aslında pratik olarak anlatıyor. Çok iyi. Ve biraz da hani özellikle işte kendi cüzdanlarını açıp ilk mesela coinlerini aldıklarında falan filan. Ya işte ben bu coin'i aldım, şimdi nasıl saklayacağım? İşte nasıl satın alabilirim falan filan. Bunlarla ilgili ufak tefek denemeler yapıyoruz.
Yani aslında böyle baktığınızda ekosistemi tek seferde böyle 6 veya 8 haftalık bir programla hem ekosistemi yani böyle çok derinlemesi değilse de oraya yakın bir şekilde öğrenebilecekleri, bilgilenebilecekleri, daha sonra isterlerse ona başka katmanlar ekleyebilecekleri bir şey var, bir program var gözümüzün önünde. Yani ben böyle detaylardan bahsedince daha da çok heyecanlandım. Çünkü bakmıştım ama bazı detaylara çok güzel gelmişti. Bizi de niçin önemli, bunu çok önemsiyorum. Bu şundan dolayı, Türkiye kripto varlıklarda, dijital varlıklarda ya da aynı şey değilse de, aynı ama hani değilse de diyelim.
Şu anda öyle.
Evet, burada en çok para kaybeden ülkelerden bir tanesiyiz. Yani bunların başında, yani ne kadar çok kullansak da bunu hep böyle sadece işte arsa meselesinde bunu gördük mesela işte. Oradan alamıyorum, çok pahalı, buradan alayım, şu da satıyormuş deyip şimdi herkes hiçbir değeri olmayan belki bir yerlerde Metaverse ile ilgili bir şeyler tutuyorlar ellerinde. Ama o dönemde çok işte hype diyelim ona. Bunlar en azından bu okur yazarlığı elde edebilecek. Onu yakalayabilecek ve hatta sonrasını acaba ne olur görebilecek. Belki daha güvenli bir şekilde yatırım yapabilecek veya yani illa yani yatırım deyince tavsiyesini vermesine gerek yok ama birisi konuştuğu zaman çünkü bana da aynı şekilde mesela soruyorlardı. Yani ne dersin Cem abi işte bunu bu arsa meselesine girelim mi diye. Ki hani almıştı, hatta konuşmuştuk. Nedense benim de bu arada aynı şekilde gıcık tuttu. En ilginçtir. Bu şeyde mesela hem bu arsa meselesinde, Metaverse meselesinde bir genç bir arkadaşım aramıştı. Bir tanıdık vasıtasıyla aradı. Dedi ki Cem abi ne dersin? Ben dedi işte Decentraland değil de diğerinden, şimdi adı aklıma gelmedi.
Sandbox mı?
Sandbox olabilir. Hmm. Ya bunu alsam buradaki fiyat biraz daha ucuz. Diğeri çok pahalı. Ondan alamıyorum da bundan alsam sence iyi olur mu dedi. Arkadaşlarım almış, böyle yapmış falan deyince dedim ki ya şimdi senin söylediğin, hani arkadaşlarım zaten almış diyorsun. Demek ki bu dedim artık şey olmuş, yani bu alınır satılır bir hale gelmiş. Yani burada hani al, yani ben sana al bunu buradan çok para kazanırsın diyemem ama yani eğer bu dönmüşse böyle bir metaya demek ki bir değeri olacak. Fakat bu belli olmaz. Yarın bir gün bir bakarsın o senin aldığın işte şirketin ömrü vefa etmez. Bunlar daha böyle hayata geçmeden sonlanır. Böylece senin verdiğin para da yok olur gider. Bu da olabilir. Ya da belki de işte Microsoft satın alır, bir şey olur. Derler ki ya daha da geleceğe gidecek. Değerlenebilir de. Evet. Şimdi bunlar mesela her biri. Bunu şimdi söyleyince sanki yatırım tavsiyesi verdim mi, vermedim mi falan. Bu kadar böyle psikopatlaşmadan en azından. Yani bunların kararını rahatlıkla verebilecek. Belki ailesinde, arkadaş çevresinde işliyse biraz daha vizyonunu açıp da ona göre bakabilecek. Veya bu işte sadece kripto paralarla ben token alayım, coin alayım, satayım, buradan para kazanayım dışında çok daha uzun vadeli, işin gerçekten aslında arka planında iş planı kurabileceğin, bir iş dünyasına girebileceğin, belki yurt dışında, belki yurt dışında fark etmez, yeni bir ekosistem kurabileceğin, belki fikirlerin ortaya çıkmasına yardımcı olacak.
İşte hocam, senin arkadaşın arsaları da aslında birer dijital varlık. Evet. Ama bu dijital varlığın yatırımının şu anda zamanı mı yoksa ileride daha somutlaştığında mı zamanı, o tabii ayrı bir tartışma konusu. Evet. Ve hani biz bunlara girmiyoruz ama şunu göstermeye çalışıyoruz. Zaman skalasında işte böyle bir hype cycle vardır. O hype cycle'da, o hype cycle'ın neresinde binilir, neresinde inilir, ona kendisinin karar vermesi lazım şeyin. Ama bravo, biz trendi gösteriyoruz. Zaman. Yani evet, diyoruz ki bak böyle şeyler olduğunda ilk başta bir hype olur. O hype'tan sonra bu aşağı iner. Aşağı indikten sonra belli bir normale oturur. Ondan sonra bir kere daha çıkar ve şey yapar. Ha, ama normalik. sen burada bunun kararını verirken kararını verebilecek bir tek sensin. Ve sen bunu bir şeyin aklının bir tarafında tut. Evet. Ama kararını kendin ver. Çünkü onun nerede olduğunu, işte o metaverse evet, arsasının, cycle'ın ya da işte o grafiğin neresinde olduğunu ancak işte sen kendi bilginle, görgünle şey yapabilirsin. Evet. Çünkü öyle bin tane şey var. Ben evet, onu bilemem. Zaten bilmek zorunda tabii, değil. Tabii, bilsem kesinlikle, bile seninle paylaşmam. Evet. Şimdi burada tabii her şey dijital varlık oluyor.
Evet.
Ve bu işte tokenlaşma dediğimiz şey aslında bu işte dijital varlıklara geçmenin önemli bir yanı da var. Biz şimdi biraz da onlara değineceğiz. O da şu, evet, bu eğitim sırasında da değineceğiz. Önümüzdeki dönemden itibaren yavaş yavaş bu kriptoları özellikle işte bu terörün finansmanı, kara para aklama gibi noktalardan azade etmek için sistemin içine alma ve aslında bankaların da belli kripto paraları saklaması gibi de bir takım senaryolar var şu anda.
Tamam.
Şimdi Türkiye'de de var bu. İşte Akbank şimdi bir şey aldı biliyorsun. Bir Stablex diye bir şeyi satın aldı. Kripto para alım satım platformunu aldı. Keza işte Garanti Bankası, İş Bankası bu konuda hep şey alıyorlar, eleman alıyorlar. İnsan kaynağı, Yapı Kredi Bankası bu konuda işte hackathonlar düzenliyor.
Evet.
Şeyler yapıyor. Akbank özellikle zaten en başından beri
doğru
bu konuda.
Koşturuyor,
falan
doğru
filan. Dolayısıyla bütün bankalarda bu konuda bir hazırlık var. Türkiye dahil, Amerika'da da var tabii. Bunun amacı şu. Birincisi işte bu okuryazarlık dediğimiz şey aslında kendi varlığını saklama mesela.
Evet.
Bunu belli yaşın üzerinde beceremeyenler için de onlar aslında biraz daha kripto para alım satım platformlarından daha farklı bir garanti sunabilecekler herhalde. Onunla ilgili şey yapıyorlar.
Çalışmalar
yapıyorlar ve aslında bankalar da bu dijital varlık saklama işine başta Bitcoin belki de Ethereum olmak üzere girmeyi şey yapıyorlar, planlıyorlar. Hatta onlar şimdi dikkat edersen şimdi mesela belli bankalarda belli kripto para alım satım platformlarının şeyi vardır. Penceresi açılır ve alım satımı oradan yaparsın direkt. Ha,
evet
falan.
Doğru.
Ha, dolayısıyla hani aslında kendi bankacılık menüsünden de çıkartmadan o işi yaptırıp aslında onu yavaş yavaş bu tarafa da yaklaştırıyor. İşte burada aslında bu işin hani kitlesi, bizim öğreteceğimiz okuryazarlık kitlesi sadece işte şu anda kripto para almaya ya da işte bu dijital varlıklara yatırım yapmaya çalışanlar değil, aynı zamanda bu tür banka finans kurumlarının da bu işle ilgili çalışanları olabilir.
Hmm.
Çünkü hani sen bunu yapıyorsun da mesela MetaMask bilmiyorsan nasıl bir rekabet içinde olduğunu bilmiyorsun. Bir DEX'i, bir merkezsiz alım satım platformunu bilmiyorsan sen
evet,
o zaman doğru bir rekabet içinde
çok
değilsin.
Doğru.
Dolayısıyla işte bütün buralarda bizim yapmaya çalıştığımız şey hem merkezi hem merkezsiz borsaların kullanımı, bunların arasındaki rekabet kıyaslamaları, bu rekabet kıyaslamaları üzerinden işte şeyler, yatırımcılar kendi varlıklarını saklamak için hangisini seçecekler? İşte bankayı seçerse nasıl olur ileride?
Evet.
Bir kripto para alım satım platformunu seçerse bankaya göre olumlu ne? Ya da olumsuz yanları ne? Ya da kendisi saklarsa olumlu olumsuz yanları ne? Falan filan. Soğuk cüzdanda MetaMask'ta saklarsa.
Evet.
İşte bütün bunların da aslında bir şeyi, karşılaştırmaları, şeyleri yapılacak.
Gerçek anlamda ve işte tabii sonunda da Wyoming bu arada şey mi? MakerDAO'nun da şey aldığı şey eyalet miydi hocam?
Evet.
Tamam.
DAO lisansı aldığı yer.
Peki bir de şunu sorayım. Şimdi bu bankalar, Amerika'daki First Bank'ın da bu hikayesi ardarda arda da geliyor böyle. FTX öncesi, işte daha önce FTX'in yaşanması falan. Şununla bitirmiş olayım diye soracağım. Bir kötü senaryo düşünürsek eğer, bu onlar da bankacılık tarafını kurtarmak isterken, bu tarafta da bunu kapatmak isterken, dijital varlıklar için, kripto dünyası için kötü senaryo ne olabilir? Yani bizi ne geciktirebilir?
Yani benim gördüğüm en kötü senaryo kripto paraların sadece varlık, yani Bitcoin üzerinde şekillenen varlık haline gelmesi. En kötü senaryo bu. O da ne demek onu söyleyeyim.
Tabii.
Ya şimdi Bitcoin'in hani bugün de gördüm işte fişini çeker falan diye böyle yine bir şey. Biri fişini çeksin de görün falan diye bir şey yazmış, tamam mı? Abi şu fişi, ben 14 seneden beri Bitcoin'in fişini arıyorum. Şu fişi bilen varsa söylesin de biz de görelim Allah aşkına. Ya anlatıyoruz kardeşim, merkezsiz yapı, 16 bin tane server var 109 ülkede. O 16 binin sayısını 160 bine kadar çıkartabilirsiniz. İnternet kapansa bile geri geldiğinde ilk olarak çalışacak şey Bitcoin'in blok zinciri. Bunları defalarca söylüyoruz. Ama arkadaşlar hani şöyle güzel bir laf var. Hani cehalet ne güzel şey, her şeyi biliyorsun, tamam mı? Onun gibi ya şu fişi bir bul da bize de söyle. Ya göster şu Bitcoin'in fişinin yerini bize. Tamam mı? Neyse. Şimdi en kötü senaryo şu. Bitcoin diğerlerinin hepsini ezer geçer ve şey yapar. En kötü senaryo ne biliyor musun? Şey için. Bitcoin ve kripto paraların, yani Bitcoin olmayacak da kripto para ruhunun bir şeye dönüşememesi, para birimine dönüşememesi.
Ha,
okay. Şimdi zaten CBDC'lerle, yani Merkez Bankası dijital paralarının içinde bu ruh var.
Evet.
Onlar bunu yaptıklarında şunu görecekler, aynı Çin gibi. Sen şimdi oradan zırt bir tuşa bastığında devlet görevlisi olarak adamın cüzdanını kilitleyip bütün varlığını koyduğun anda vatandaş diyecek ki ha bu iş böyle değilmiş, ben Bitcoin'e gideyim diyecek.
Evet.
Tamam mı? Ha, o yüzden de ister istemez Çin dahil, Amerika dahil herkes bunu Bitcoin'e tam olarak benzemese bile o ruhun temelini taşıyan şekilde mahremiyete dikkat eden denetimi kamusal ve şeffaf, aracısız ve kripto güvenlikle yapacak. Bu dört şeyden vazgeçemeyecek.
Evet.
Tamam mı? Şimdi en kötü senaryo şu olabilir. Diyelim Ethereum dahil hepsini menkul kıymet ilan ettiler ve dediler ki gelin burada lisanslanacaksınız falan. Onlar dediler ki yok böyle bir şey. Hepsi şeye gitti. Doğu'ya gitti.
Tabii.
Dex'e gitti. Ve oradan aslında kendi para birimlerini zayıflatacak bu genç kuşaksa yüzünden şeyler olur ve onları istikrarsızlaştıracak şey olacak. En iyi senaryo yani buradaki şeylerden bir tanesi, Amerika'da bankacılık krizi olursa, insanlar bankalara gidip paralarını çekmeye başlarsa, diyelim %90'ını altına yatırdılar, %10'unu bak oradan çıkan paranın %10'unu kripto paralara ya da %5'ini Bitcoin'e yatırsalar, şu anda Bitcoin'in fiyatı 10'a falan katlar. Anlatabiliyor muyum? Ve şu anda dün First Republic Bank'in şeyi açıklandı. Gördüğün gibi Amerika'daki bankacılık krizi hala devam ediyor.
Evet.
Yani Cem, köhne bir sistemin sonuna geldik.
Evet.
Hala işte o diretiyor, 1971'de evet. Bretton Woods anlaşması daki altın bağı kopartıldığından beri Amerika istediği gibi şeyi basıyordu. Ama dünyada ticaret, siyaset artı kutuplaşmaya baktığımızda artık Amerika'nın doları üzerinden bütün bu ilişkilerin, parasal akışın yönetilmesi imkan yok. Bu imkansızlığın içinde onlar bunu sürdürmek istedikleri takdirde kendileri kaybedecekler. Kaybettikleri her noktada kriptolar biraz daha öne çıkacak ve şunu şey yapıyorum. Eğer Bitcoin çok öne çıkarsa benim korkum bu kötü bir senaryo. Neden kötü senaryo? Şimdi herkes diyor ki Bitcoin 1 milyon dolar olacak mesela.
Evet.
Ya kardeşim ben hep şunu söylüyorum. Bitcoin 1 milyon dolar olduğunda dünya nasıl bir yer oldu hiç düşündün mü? Bir tane Bitcoin'im var ve 1 milyon dolar.
Ha.
Tamam mı? Bir, herkes senin cüzdanlarının peşine düşecek.
Evet.
İki, dünyada demek bu şu demek. Dünyada çoğu ülkede hiperenflasyon var ve çoğu ülkedeki insanlar paralarını çekmiş, o parasal istikrarsızlık yüzünden parayı Bitcoin'e yatırmış demektir.
Evet.
Şimdi böyle bir durumda dünyadaki barınma, açlık, güvenlik, Mad Max gibi bir dünya olur bu.
Evet.
Anlatabiliyor
evet.
muyum? Ben o durumu asla ve asla istemiyorum.
Evet.
Ama şunu da şey yapmak lazım. Bu artık cin şişeden çıktı ve hani artık diş macunu gibi geri alamayacağın bir şey. Senin bunlara iyi bakarak kendi sistemini daha merkezsiz, daha demokratik, daha şeffaf, kamusal denetime açık, daha mahremiyetlere dikkat eder. Yani internet üzerinden her şeyi gözetim ya da panoptikon yapmayan ama kendini de şeffaflaştırdığın ve bunun güvenliğini de, siber güvenliğini de sağladığın bir noktaya getirmen lazım. Bunu yapamadığın her noktada artık dijitalleşen dünyada Gideceksin kardeşim. Ya hiçbir şeyi bilmiyorsan şu şey örneğine bak. Müzik endüstrisine bak. Napster çıktı, kapattın. Ne oldu? Evet. Torrent çıktı. İş modelini değiştirmek zorunda evet. kaldın. Yani bugün hala torrent var, hala şey var ve sen orada fiyatlarını biraz daha arttır. Bak ne oluyor gör.
Tabii.
Tamam.
Ha. Evet, aynen
ha, öyle. O doğru. yüzden de sen yaratıcı modellerini, bu telif diye dayattığın hikayeleri, para diye dayattığın hikayelerin şu andaki mevcut modellerinin sonuna geldik.
Evet.
Yeni bir şey düşünmezsen sen kalacaksın bunun altında.
Çok güzel. Ki Y kuşağında ve Z kuşağında da zannediyorum abonelik ücretleri bile arttığında servislerden çıkma olduğu görülüyor. Dolayısıyla yani evet bu bir nevi tabii o dediğiniz hani küçük örnekten gerçi çok büyük bir örnek bu. Özellikle müzik endüstrisi için örneği mükemmel bir örnek. Ne yaparsan ya bu kaçınılmaz bir yere gelecek. Peki İsmail Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Hem aslında programı konuştuk ama yani sizin Kadir Has Üniversitesi'ndeki bu bahsettiğiniz programı konuştuk ama onun dışında gerçekten çok daha büyük anlamda, büyük resmi görebildiğimiz, görmemiz gerektiğini anlatan örneklerle dolu bir program yayın oldu. Yine tabii dört gözle bekliyorum yeniden tabii konuk ki, etmek üzere. Çünkü aslında başka konuşmak istediğim konular da var. İşte Elon Musk'ı çekiştirip şöyle bir Jack Dorsey ne yaptı, merkezsiz bir şey yapmaya çalışıyor şu an. Hani ki güzel de bir şey söylediniz öncesinde, bu programın öncesinde. İşte Web 2.0'ın kuleleri diyelim onlara. İşte Twitter'da var belki bunun içinde. Şimdi 3.0 yani Elon Musk yanlış yatırım yapıp yanlış bir adam mı oldu falan diye bunları da konuşacağımız başka bir yayın içinde söz almış olayım böylece.
Tamam tabii ki.
Tekrar teşekkür ederim. Ayağınıza ve ağzınıza sağlık hocam. Eksik olmayın. Evet sevgili seyirciler, bir başka bölümde yeniden görüşmek üzere. Sizlere bu arada bu programla ilgili linki de aşağıda yorumlarda bulabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.